Ayrım 37.
54. Komisyon hükümetin görüşlerinin büyük çoğunluğunu benimsemiş ve 10. maddenin ihlal edilmediği düşüncesini beyan etmiştir. 55. Divan yukarıda 51. paragrafta ortaya koyulan ilkelerin terörizme karşı mücadelede ulusal güvenlik ve kamu güvenliğinin sürdürülmesi için alınan önlemler açısından da geçerli olduğunu düşünmektedir. Bu bağlamda divan, her olayın özel koşullarını ve devletin takdir yetkisini özenle göz önünde tutarak, bireylerin ifade özgürlüğüne ilişkin temel haklarıyla, demokratik bir toplumun meşru hakkı olan kendini terörist örgütlerin eylemlerine karşı korumak arasında adil bir dengenin kurulup kurulmadığını araştırmalıdır. 56. Sonuç olarak divan eldeki davada, Bay Zana'nın mahkumiyetinin ve cezasının zorlayıcı bir toplumsal gereksinime yanıt verip vermediğini, ve bunların izlenen meşru amaçlarla orantılı olup olmadığını değerlendirmelidir. Bu amaçla divan, başvurucunun sözlerinin içeriğini o dönemde Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde hüküm süren durumun ışığında çözümlemenin önemli olduğu görüşündedir. 57. Divan, başvurucunun açıklamasını kendisini de esas olarak reddetmediği, 30 Ağustos 1987'de günlük Ulusal Gazete Cumhuriyet'te yayımlandığı biçimiyle temel alacaktır. Açıklama iki cümleden oluşmaktadır. Birinci cümlede başvurucu, katliamlardan yana olmadığını söylerken PKK Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni desteklediğini belirtmektedir. İkinci cümlede şunu söylemektedir. Herkes hata yapar. PKK, kadın ve çocukları yanlışlıkla öldürüyor. 58. Bu sözcükler çeşitli biçimlerde yorumlanabilir. Ancak herhalde bunlar çelişkili ve anlamı belirsizdir. Bunlar çelişkilidir çünkü aynı zamanda hem amaçlarına ulaşmak için şiddet kullanan bir terörist örgüt olan PKK'yı desteklemek hem de kendisinin katliamlara karşı olduğunu açıklamak zor görünmektedir. Bunların anlamı belirsizdir çünkü Bay Zana kadın ve çocukların katledilmesine uygun bulmazken aynı zamanda bunu herkesin yapabileceği bir hata olarak tanımlamaktadır. 59. Bununla birlikte bu açıklamaya tek başına bakılmamalıdır. Bu açıklamanın başvurucunun da farkında olması gereken, olayın somut koşullar içinde özel bir anlamı vardır. Divanın daha önce belirttiği gibi bu röportaj, o tarihte gerginliğin dorukta olduğu Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde PKK'nın sivillere yönelik kanlı saldırılarıyla aynı zamana denk düşmüştür. 60. Bu koşullar altında büyük bir ulusal günlük gazetede yayımlanan röportajda, Güneydoğu'nun en önemli kenti olan Diyarbakır'ın eski belediye başkanının, Ulusal Kurtuluş Hareketi olarak tanımladığı, PKK'ya verdiği desteğin bu bölgedeki patlamaya hazır havayı daha da ağırlaştıracağı düşünülebilir. 61. Bu nedenle divan, başvurucuya verilen cezanın zorlayıcı bir toplumsal gereksinime yanıt verdiğinin kabul edilmesinin uygun olduğunu ve ulusal makamların ileri sürdüğü nedenlerin uygun ve yeterli olduğunu düşünmektedir. 62. Bütün bu etkenleri ve böyle bir havada ulusal makamların sahip olduğu takdir yetkisinin sınırlarını göz önünde tutarak divan, incelenen müdahalenin izlenen meşru amaçlarla orantılı olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak sözleşmenin 10. maddesi ihlal edilmemiştir. Bu çeşit kararlar verilmese, başka bir deyişle, düşünceyi suç olmaktan çıkarıyoruz bahanesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi militan demokrasi anlayışından tamamen vazgeçse ne olur? Hukukçulardan çok söz ettik. İsterseniz büyük bir edebiyat ustasının, Solzhenitsyn'in dediklerine kulak verelim. Demokrasiler tarihin uçsuz bucaksız nehirlerinde kaybolmuş adalardır. Su daima yükselir. Tarihin en basit kanunları demokratik toplumlara karşıdır. Dünyanın kaderi hiçbir zaman böylesine insana bağlı kalmamıştır. Ben öyle sanıyorum ki insanoğlu için ilk kaide yalanı kabul etmemesidir. Gerçeği söylemek demek, özgürlüğe yeniden hayat kazandırmak demektir. Modaya, menfaatlere ve baskılara aldırmadan gerçeği söylemek, bildiğini söylemek, doğru olmak ve onu durmadan tekrarlamak. Batı'nın geleceğini düşünüyor ve korkuyoruz. Çünkü 70 yıl önce yaşadıklarımızı burada da görüyorum. Çocuklarının düşüncelerine boyun eğen büyükler, değişik fakat değersiz düşünceler içinde eriyip giden genç kuşaklar. Moda dışında kalmaktan korkan profesörler, devrimci aşırı uçlara duyulan sempati, mahkumiyet hükmü giymişçesine susan çoğunluk, zayıf hükümetler, kendilerini koruyacak mekanizmaları felç olmuş toplumlar. Bütün bunların sonucunun ne olduğu bizler tarafından biliniyor. Alman şairi Heine, şeytanın en iyi dostları, şeytanın varlığına inanmayan liberal aydınlardır demişti. Bu çeşit aydınlar, düşüncelerini tutarlı göstermek için, bulundukları ülkede rejime ve ülke bütünlüğüne yönelik tehlikeler olduğunu, boyutları ne olursa olsun asla kabul etmezler veya bu tehlikelerin ancak ve ancak düşünce hürriyetine tahrik ve propaganda dahil sınır getirilmemesiyle aşılabileceğini iddia ederler. Ülkemizde de irtica ve bölücülük tehlikesi olduğunu söyleyen, hatta bunca kan dökücü eylemine rağmen PKK'yı açıkça kınayan bir liberal aydın bugüne kadar görülmedi. Düşünce hayatımıza renk kattıkları doğrudur. Ancak cehenneme giden yola en güzel taşları da onlar döşüyorlar. Aslında hiçbir zaman demokrat olmamış ve olamayacak olan siyasal İslamcılar ve bölücülerce baş tacı edilmeleri bu nedenledir. D. Davalı Parti Genel Başkanı 19.1999 tarihli ön savunmasında Yasin Hatipoğlu ile Necmettin Erbakan arasındaki telefon konuşmasının hukuka aykırı şekilde ve gizli dinlemeyle kasete alındığını, bu şekilde elde edilen delilin Cumhuk'un 254 Taksim 1. maddesi gereğince hükme esas alınamayacağını iddia etmektedir. Her şeyden önce şu hususu vurgulayayım. Hukuka aykırı şekilde elde edilen tüm delillerin hükme esas alınmasını yasaklayan hiçbir hukuk düzeni mevcut değildir. Bir içtihadı birleştirme kararını ilişkin olarak Yargıtay'ımıza gönderdiği 21.9.1988 tarihli görüş bildirme yazısında Profesör Doktor Eralp Özgen şöyle diyor. Cumhur'un gerekçesinde de açıklanan temel prensipleri, her şeyin delil olabileceği, herkesin delil ileri sürebileceği, yargıcın re'sen delil araştırabileceği, hatta zorunlu olarak araştırması gerektiği, ispat külfetinin mevcut olmadığı, delilleri değerlendirmede yargıcı bağlayıcı delil söz konusu olmayıp, yargıcın tüm delilleri serbestçe değerlendireceği vicdani kanaat sistemidir. Herhangi bir ceza mahkemesinde bu ilkelerin birinden dahi vazgeçme, o mahkemede ceza muhakemesinin temel felsefe ve yapısına aykırı davranmak anlamını taşır. Profesör Doktor Öztekin Tosun, Türk Suç Muhakemesi Hukuku 2. basım cilt 1, dünyadaki ve bizdeki uygulamaları şu şekilde özetlemişti. Muhakeme kurallarına aykırı olarak ele geçirilmiş delillerin kullanılabileceği görüşü oldukça eskidir. Bu görüşe göre görevini yerine getirmeyen memur bu yüzden cezalandırılır veya disiplin cezasına çarptırılır. Fakat ele geçirdiği delil muhakemede görmemezliğe gelinemez. Latince male captum bene retentum yani delil kötü alınmışsa da iyi kullanılır denmiştir. Jordero. Böylece kolluk memuru arama kurallarını ihlal ederek bir eve girip suç aletini alsa, kolluk memuru bu yüzden görevini kötüye kullanmaktan cezalandırılabilecek, fakat suç aleti hakim tarafından göz önünde tutulacaktır. Bunun gibi bir kimse eve girip bir suç delilini çalsa, bu çalınmış eşya mahkemede bu yüzden delil olmaktan çıkmayacaktır. Hukuka aykırı sorgu sonucu elde edilen açıklamalar delil olarak kullanılamazken, onlar dışında kalan delillerin hukuka aykırı olarak elde edilmelerinde kullanılabilmesini bu görüş yanlıları şöyle açıklamaktadırlar. Sorguda kurallara uyulmaması çoğunlukla gerçeğe aykırı açıklamalara götürmektedir. Korkulan budur. Halbuki bir kolluk memurunun hakim kararı olmadan evde arama yapmasında çoğunlukla hakim kararı olduğu zaman yaptığı aramada bulabileceği delillerden başkası bulunmuştur denilemez. Skapa. Eğer hakim tarafından verilebilecek bir kararla veya başka koşullara uyularak hukuku uygun bir biçimde elde edilebildiğinden muhakemede kullanılabilecekse, o delilin hukuka aykırı biçimde elde edilmesi, muhakemede kullanılmasını engellemez. Sayfa 566. Delilin elde edilmesinin suç olduğu bir gerçek olabilir. Fakat mantık bundan delilin kullanılmasının yasak olduğu gerçeğini çıkarmaz. Bu iki veri birbirinden tamamen ayrıdır. İngiliz hukukunda bu görüş yerleşmiştir. Fakat istisnai durumlarda İngiliz hukukunda da hakim delilin hukuka aykırı elde edilmiş olması nedeniyle onu reddedebilmektedir. Bu tek istisna kabulü sanığa karşı büyük bir adilik, silialta, teşkil edeceği düşünülmesi durumudur. Ancak böyle önemli bir durumdadır ki İngiliz hukuku hukuka aykırı olarak ele geçirilmiş delillerin muhakemede kullanılmamasına razı olmuştur. Jordero, Scaporone. Bizce hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin suç muhakemesinde hakim tarafından görmemezliğe gelinmesi kabul edilemez. Ceza hakiminin maddi gerçeği araması gereği bunu gerektirir. Doğal olarak eğer hakimi açıkça bu delilleri kullanması yasaklanmışsa o zaman bu konu düşünülmüş, taşınılmış ve kanunlaştırılmış olduğu için yapacak pek bir şey kalmaz. Bunun dışında kural hakimin önüne getirilmiş delilleri incelemeye yetkili olduğudur. Delilleri hukuka aykırı elde etmek suçsa, her suç gibi bunun da faili onun yaptırımına katlanmalıdır. Amerikan mahkemelerinin tutumu abartılmamalıdır. Çünkü bu mahkemelerin verdiği kararlar sadece konut dokunulmazlığını ihlal suçunu ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işleyerek kolluğun delil elde ettiği durumlarda bu delillerin mahkemede kullanılmayacağı biçimindedir. Demek ki sadece iki suç söz konusuysa böyle bir istisna kabul edilmektedir. Ayrıca önemli bir kararda federal suçlarda böyle olduğu, federe devletlerin kanunlarına aykırılıklardaysa mahalli mahkemelerin bu delilleri reddetmelerinin şart olmadığı belirtilmiştir. Almanya'da ise böyle bir hükmün sadece sanığın ikrarı bakımından kabul edildiği, bununsa böyle bir hükmü kabul etmemiş ülkelerde de böyle olduğu görülmektedir. Öğreti alanında ise hukuka aykırı biçimde elde edilmiş delillerin mahkemelerde kullanılabileceğini, sadece elde edenlerin sorumluluğu yönüne gidileceğini kabul edenler olduğu gibi, daha az yazarın bu delillerin kullanılamayacağı fikrinde olduğu görülmektedir. Jordero. Kanımızca, kanun koyucu hukuka aykırı biçimde elde edilmiş hangi delillerin mahkemede kullanılamayacağını istisna olarak göstermeli, tehlikeli bir yolu açmamalıdır. Özetlemek gerekirse, hakimin muhakemede kullanamayacağı delilleri iki büyük grupta toplamak mümkün olur. Mutlak yasaklı deliller ve nisbi, göreli yasaklı deliller. Mutlak yasaklı delilleri hakim hiç kullanamaz. Bunlar tanıklık yapmaktan çekinme hakkı olanların açıklamaları veya tanıklık yasağı kabul edilmişlerin devlet sırrı gibi açıklamalarıdır. Bunlardan hakimin hiçbir zaman faydalanamayacağı kabul edilmelidir. Nisbi göreli yasaklı deliller ise hukuka aykırılığın sadece elde edilmesi işlemine veya biçimine bağlı olduğu durumlarda söz konusudur. Bunları hakim kullanır. Fakat elde edilen hakkında sorumluluk söz konusu olur. Eğer bunların hakim tarafından kullanılmaması uygun bulunuyorsa, kanun koyucu bunu açıkça belirtmelidir. Açıkça yasaklamadığı durumlarda bu deliller kullanılmalıdır. Sayfa 272. Profesör Doktor Öztekin Tosun'un yukarıda yazılı açıklamalarına, 3842 sayılı yasa ile ceza muhakemeleri usulü kanunumuzda değişiklik yapılmadan önce, tüm mahkemelerimizin uygulamaları bu doğrultuda olduğu için değindik. Mesela Anayasa Mahkememiz İsmail Özdağlar hakkında açılan davada gizli dinleme ile elde edilen bir bandı hükmü esas almıştır. Bant çözümünü de kararına aynen yazmıştır. 3842 sayılı yasa ile ceza muhakemeleri usulü kanunumuzda değişiklik yapılınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Yargıtay üyesi Sadık Molla Mahmutoğlu ile birlikte 1995 yılında yazdıkları Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun yorumu adlı eserin ön sözünde şöyle bir değerlendirme yapmışlardı. Devletin en temel görevlerinden biri, insanların bir arada yaşamaları için gerekli olan ortamı hazırlamaktır. Hüküm verilirken, yaşanmış olan gerçek olayın öğrenilmesi önem kazanır. Buna maddi gerçek denir. Maddi gerçeğin öğrenilmesi toplumun menfaati nedir? Bununla birlikte maddi gerçeğin öğrenilmesi için yapılacak araştırmalar, toplumda yaşayan fertlerin hak ve özgürlüklerini çeşitli açılardan kısıtlayan birer müdahale niteliğindedir. İşte burada iki önemli değer arasında denge kurulması gerekmektedir. Maddi gerçek ortaya çıkarılırken haklar orantılı bir şekilde kısıtlanmalıdır. Ceza muhakemesi yaşayan bir varlık gibidir ve ait olduğu toplumdaki değer yargılarını yansıtır. Ceza muhakemesinin gayesi, insanlık tarihi içinde üç aşamadan geçmiştir. 1. Suçlunun cezalandırılması. 2. Sanığın korunması. 3. Maddi gerçeğin araştırılması. Bugünkü gaye, insan haklarına saygılı bir şekilde maddi gerçeğin araştırılmasıdır. Profesör Doktor Feridun Yenisey, Hazırlık Soruşturması ve Polis, 3. Basım, 1993, sayfa 29-30. Bir hukuk devletinde ceza takibine yetkili makamların bir ceza muhakemesi işlemi yaparken devleti veya ferdi kayırması kabul edilemez. Çünkü ferdin kayrılması anarşiye, devletin kayrılması da baskıcı bir yönetime yol açar. Profesör Doktor Bahri Öztürk, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Basım, 1994, sayfa 78. 1-12-1992 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3842 sayılı yasayla cumhurumuzda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bazılarına göre bu değişiklikleri hazırlatan ve ısrarlı bir takiple Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmasını sağlayanların heykeli dikilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa'dan ileri bir yasa yapmıştır. Profesör Doktor Zeki Hafızoğulları'na göre genel bir değerlendirme yapılırsa değişikliklerin kanun koyucunun bilgisizliğin şaheseri olduğu söylenebilir. Profesör Doktor Bahri Öztürk'e göre bu haliyle cumhur değil organize suçlulukla mücadele, adil suçlulukla mücadeleye dahi elverişli değildir. Profesör Doktor Kayıhan İçel ve Profesör Doktor Feridun Yenise'ye göre ise trafiğin sağdan aktığı bir ülkede bir kişinin soldan akan trafiğe göre araç kullanması nasıl olumlu sonuç doğurmazsa, kıta Avrupası hukuk sisteminin içerisine Anglo-Amerikan sistemine ait bazı öğelerin yerleştirilmesi, yasa değişikliğinden beklenen olumlu sonuçları belli ölçüde engelleme tehlikesini taşımaktadır. Kitabımızda 143, 144 ve özellikle 254. madde altındaki açıklamaları okumak, bu görüşlerden hangisinin haklı olduğunu anlamanıza yeterli fikir verecektir sanıyoruz. Belki de yapılması gereken tek şey, büyük yasaların bir sistem oluşturduğu gerçeğinden hareketle, gerçekten demokratik bir Avrupa ülkesi cumhurunun ilgili polis mevzuatıyla birlikte aynen iktibas edilmesidir. Böylece bir taşla iki kuş vurabiliriz. Hem daha gerçekçi bir yasa yapmış ve hem de içeride ve dışarıda yasalarımızın demokratik olmadığını iddia ederek ülkemizi kötülemeyi alışkanlık haline getiren sözde insan hakları savunucularına karşı bizim cumhurumuz mesela modern İtalya veya Almanya cumhurunun aynısıdır diyebilme olanağına kavuşmuş olacağız. Hemen şunu ifade edeyim. Gerçekten demokratik bir Avrupa ülkesinin cumhurunun ilgili polis mevzuatı ile birlikte aynen iktipas edilmesine razıyım diyen bir çağdaş hukukçuya bugüne kadar rastlamadık. 3842 sayılı yasa ile cumhurumuzun 254. maddesini soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme esas alınamaz şeklinde bir ikinci fıkra eklendi. Dikkat edilecek olursa, yasa koyucunun hükme esas alınamaz dediği deliller, soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delillerdir. Yasa koyucu, çağdaş bütün ülkelerin aksine, hukuka aykırı şekilde elde edilen bütün delillerin hükme esas alınmaması amacını gütseydi, hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller, hükme esas alınamaz demekle yetinirdi. 3842 sayılı yasayla yapılan değişiklikten sonra yasak deliller konusunu derinliğini inceleme fırsatı bulmuş bilim adamlarımızın görüşleri aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Profesör Doktor Feridun Yenisey şöyle diyor. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin verdiği karara göre sadece anayasayı ihlal eden bir hukuka aykırılık delilin kullanılmamasına yol açar. Anayasadaki kuralları ihlal etmeyen başka kuralları, başka hukuk normlarını ihlal eden aykırılıklar delilin dosyadan çıkarılmasına sebep olmaz. O halde 254. maddedeki bu düzenlemeyi bizim de şöyle anlamamız gerekiyor. Anayasal hakları ihlal eden bir şekilde elde edilen deliller kullanılmaz. Yoksa her türlü hukuka aykırılık değil. Alman Anayasa Mahkemesi'nin kabul ettiği sistem sanık hakları teorisi diye isimlendiriliyor. Bu teoriye göre her somut olayda sanığın ihlal edilen menfaatleriyle toplumun suçla ihlal edilen menfaatleri karşılaştırılmalı, delilin dosyadan çıkarılıp çıkarılmamasına ondan sonra karar verilmelidir. Eğer araştırma metodu bizatihi suç ise bu delil kesinlikle kullanılmamalıdır. Mesela Türkiye'nin Hamburg Konsolosluğu telefonlarını dinleyen Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı, hapishanede hükümlülerle görüşen bir kişinin konsolosluğa düzenli olarak siyasi hükümlülerle ilgili bilgi verdiğini tespit ederek bu kişi hakkında casusluktan dava açmıştır. Dava sırasında diplomatik dokunulmazlığı bulunan konsolosluğun telefonlarının dinlenmesinin hukuka aykırı olduğu ve bunlardan elde edilen bilgilerin delil olarak kullanılamayacağı ileri sürülmüşse de mahkeme diplomasi dokunulmazlığı ayrıcalığının konsolosluk görevlilerini koruduğunu, konsolosluğa bilgi veren kişi bakımındansa bir koruma getirmediğini kabul ederek delilin kullanılabileceğine karar vermiştir. Çağdaş ceza muhakemesinin gayesi, maddi gerçeğin hukuk kuralları çerçevesinde yapılan araştırmalarla ortaya çıkartılmasıdır. Başka bir ifadeyle, maddi gerçeği araştırma ve ortaya çıkartma konusunda devletin sahip bulunduğu yetkiler sınırsız değildir. Hakikat her ne pahasına olursa olsun araştırılır diye bir kural yoktur. Ceza muhakemesinde delil elde etme belli kurallara bağlıdır. Bu nedenle kanun koyucu bazı olayların ispat edilmesini hiç kabul etmemiş, bunları önceden yasaklamıştır. Buna delil elde etme yasağı adı verilir. Bazı delillerin ise elde edilmesi konusundaki kurallar ihlal edildiğinde bu deliller hukuka aykırı delil niteliğini alırlar. Hukuka aykırı delillerin duruşmada hüküm verirken kullanılması ise ayrı bir sorundur. Kanunumuzun 254. maddesinin ikinci fıkrasındaki delil yasağındaysa mutlak bir yasak söz konusu olmayıp hakimin takdir yetkisini kullanabileceği bir düzenleme yer almaktadır. Kanaatimizce burada hakim takdir yetkisini kullanırken sanığın anayasal haklarının yapılan işlem ile ihlal edilip edilmediğine bakmalı ve anayasal hakkın ihlal edilmiş olduğunu saptadığında da sanığın işlediği suçun topluma vermiş olduğu zarar ile delil toplanırken devlet güçlerinin sanığa ait anayasal hakkı ihlal etmiş olmalarından doğan toplumsal zararı karşılaştırmalıdır. Sanığın topluma verdiği zarar daha büyükse ve 135A maddesinde olduğu gibi açıkça yasaklanmış bir delil de söz konusu değilse, hukuka aykırı nitelik taşıyan delili hakim hüküm verirken kullanabilmelidir. Hukuka aykırı deliller, İstanbul Barosu Yayını 1995, sayfa 138. Profesör Doktor Bahri Öztürk şöyle diyor: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 254. maddesine eklenen ikinci fıkra hükmüne göre, hukuka aykırı bir delile bağlı olarak ele geçirilen ve hukuki olarak geçerli olabilecek diğer tüm delillerinde geçersiz sayılmak suretiyle sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği şeklinde düşünceler bulunmaktadır. Bence mahkemelerin hukuka aykırı olduğu ileri sürülen delillerin hukuka uygun olup olmadığını somut olarak ayrı ayrı değerlendirmeleri, sanık hakları kadar mağdur haklarının ve toplum hukuku da göz önünde tutularak maddi adaletin gerçekleşmesine karar vermeleri gerekir. Adı geçen eser, sayfa 350. Özel kişilerin hukuka aykırı yollardan delil elde etmeleri, örneğin bir belgeyi çalmaları ve bunu yetkili makamlara vermeleri durumunda bu deliller kural olarak değerlendirilebilecektir. Çünkü kanunlarımızda yer alan, özellikle yasak delil metotları özel kişiler değil, kovuşturma makamları için öngörülmüştür. Kovuşturma makamlarına yasak olanın özel kişilere evleviyetle yasak olacağı gerekçesiyle bunun aksini ileri sürmek, kamu hukukunun en temel prensiplerine aykırı olur. Zira kamu hukukunda idari bakımından yetki istisna, yetkisizlik kuraldır. Oysa vatandaşlar için eğer ölçümüz hürriyetçi demokratik bir sistemse, yasak edilmeyen serbesttir. Yasak koymak, ceza hukuku bakımından suç ihdas etmek demek olduğundan, ceza hukukunun cihanşumul ilkelerinden birisi olan, köklerine siyasi liberalizm, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, genel önleme, kusursuz suç ve ceza olmaz prensibinde bulan ve suçların ve cezaların ancak kanunla konulabileceğini öngören kanunilik ilkesi de bunu gerektirir. Demek oluyor ki, hürriyetçi demokrasilerde vatandaş hürdür. Kanunla yasaklanmayan her türlü davranış onun için serbesttir. Ancak insan haklarına yapılan ağır müdahaleler bunun istisnasını teşkil eder. Özel kişinin sanığa işkence ederek ikrar elde etmesinde durum budur. Böyle hallerde işkencenin kim tarafından yapıldığının önemi yoktur. Özel kişi Ö, büyük bir kamu bankasının en üst yetkilisi olan B'den çaldığı ve içinde B'nin kamu bankası ile iş yapan veya bundan kredi alanlardan haksız olarak aldığı ileri sürülen paraların hesabıyla bazı üst düzey kamu görevlilerine yine haksız olarak aktardığı paraların hesabının ilişkin notların yer aldığı not defterini gazeteci G'ye verse, G de bunu programında kullandıktan sonra C savcılığına teslim etse, acaba bu suretle kavuşturma makamlarını intikal eden ve içinde bazı rakamlarla sembollerin yer aldığı not defteri ceza muhakemesinde kullanılabilir mi? Hemen kaydedelim ki, kavuşturma makamları bakımından burada delil elde etmek söz konusu değildir. Cumhuk madde 254 Taksim 2'de geçen soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme esas alınamaz denilirken, geçen elde etmek ibaresinden maksat soruşturma ve kovuşturma organlarının aktif olarak delil toplamalarıdır. Oysa yukarıdaki olayda söz konusu organlar pasiftir. Kendilerinin dışında hukuka aykırı surette elde edilmiş bulunan bir delilin kendilerine sadece teslimi söz konusudur.